Nedir büyüklüğün sırrı? Bu sırrı öğrenmek için her şeyini vermek isteyen milyonlarca insan vardır. Birçokları büyük olmaya çaba gösteriyor ama bunu yanlış yolda yapıyor. Çarmıha gitmeden önce Rabisa'nın son derslerini dinlemek için yukarı odada bir araya gelen öğrenciler de aynen böyle büyük olmak hevesindeydiler. Luka 22-24'te şöyle okuyoruz. İçlerinde kimin daha üstün olduğu üzerinde de aralarında bir sürtüşme oldu. Yakın bir zaman sonra efendileri onların arasından ölüm yoluyla ayrılacaktı. Onun yerine kim önder olacaktı? Bu soruyu yanıtlamak için onların ne tür bir akılsızlığa gittiğini anlatan bölümümüzü okumamız gerekecektir. Yuhanna 13. bölüm 3'te şöyle okuyoruz. İsa babanın her şeyi kendi ellerine verdiğini ve Tanrı'dan gelmiş olup yine Tanrı'ya gittiğini biliyordu. Yemekten kalktı, giysilerini bir yana koydu, bir havlu alıp beline sardı. Sonra leğene su koyup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline sarılı havluyla kurulamaya koyuldu. Ne büyük bir hata yaptılar değil mi? O tek ayette Rabbinin için yaşamın her alanında en üstün olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten üç büyük ders bulunmaktadır. Birincisi, her şeyi elinde tutan biri olarak taşıdığı yücelik için. İkincisi, Tanrı oğlu olarak taşıdığı yücelik için. Çünkü onun Tanrı'dan geldiğini okuyoruz. Evet, İsa Tanrı'nın özünden çıkıp geldi ve aramızda insan oldu. Aynı zamanda kurtarıcımız oldu. O sonsuz Tanrı'nın sonsuz oğludur. Üçüncü olarak da güçlü kurtarıcı olarak taşıdığı yücelik için. Burada onun Tanrı'ya geri gittiğini okuyoruz. İsa ölecek, sonra dirilecek ve babanın sağındaki yücelik yerine oturacaktı. Eğer öğrenciler bu gerçekleri anlamış olsalardı, yani kendi ayaklarını yıkayan kimsenin her şeyin sahibi Tanrı'nın sonsuz sözü ve günahkarın tek kurtarıcısı olduğunu bilselerdi, böyle insanı bir seviyede kimin büyük ve üstün olacağı tartışmasına girmezlerdi. Çünkü her şeyden üstün olan Rabbisa'nın kendisidir. Rabbisa Yuhanna 13. bölüm 13 ile 17. ayetler arasında bize kendi Rabliğinin anlamı üzerinde bir ders öğretiyor. Beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü ben oyum. Ben Rab ve öğretmenken ayaklarınızı yıkadığıma göre siz de birbirinizin ayaklarını yıkamaya borçlusunuz. Size bir örnek gösterdim. Yaptığımın aynısını siz de birbirinize yapasınız diye. Size önemli belirtirim. Uşak efendisinden üstün değildir. Ne de gönderilen kendisini gönderenden üstündür. Şimdi bunları bildiğinize göre uygulayın ki mutlu olasınız. Bu ayetlerde Mesih'in Rabliğinin bir yönünü görmekteyiz. O Rab'dır derken onun Rab oluşunun gerçekliği dile getirilmektedir. Beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz sözü onun Rabliğinin açıklanışını dile getirir. Evet, onun Rabliğinin sonunda ortaya çıkan şey gerçek mutluluktur. Gelin bunları kısaca inceleyelim değerli dostum. Bu 1-2 dakikalık inceleme tüm yaşantımızı sonsuza dek etkileyip değiştirebilir. İyi dinleyin. İlkin onun Rabliğinin gerçekliği. İsa 13. ayette kendisine öğretmen ve Rab denildiğini söylüyor. Rab sözcüğü yeni antlaşmada çeşitli biçimlerde çevrilmektedir. Sahip olarak çevrilir. Buna göre bütün şeylerin sahibi odur. Burada onun üstünlüğü açıkça görülmektedir. Yuhanna'nın 12. bölümü yeni antlaşmadaki İsa'nın eski antlaşmadaki Yahve olduğunu göstermek için kutsal kitapta Yeşaya 6. bölümle bağlantıya sokulmaktadır. Yeşaya 40. bölümde ise onun yaratmış olduğu evreni güçlü avucunun çukuru içinde suları karışıyla gökleri ölçtüğünü görüyoruz. Bütün bunlar dostum bize Tanrı'nın kendi yaratmış olduğu evren üzerinde sahip olduğu gücü ve yetkiyi göstermektedir. Başka bir tercüme buna efendi demektedir. Bu nedenle bütün güç onun ellerindedir. Burada karşımıza çıkan şey onun yetkisidir. İncil'den 1 Petrus'ta şöyle okuyoruz. O göğe yükseltilmiştir ve Tanrı'nın sağındadır. Melekleri, yetkileri ve evrenin güçlerini kendisine bağımlı kılmıştır. Evet değerli dinleyicimiz, eğer büyüklük ve üstünlük konularında söz etmek istiyorsanız bu konuda hiç hata yapmamanız gerekiyor. Çünkü ölen ve dirilen, tüm evreni yaratan ve sonuçta her şeyin ve herkesin tabi olduğu kişi Rab İsa Mesih'tir. Rab sözcüğünün başka bir tercümesi olarak burada yönetici sözüyle karşılaşıyoruz. Bu nedenle bütün amaçlar onun elindedir. Burada karşımıza çıkan şey onun egemenliğidir. İsa ile ilgili olarak İncil'den Efesoslular 1:11'de onun her şeyi kendi emeline uygun düzenlediğini okuyoruz. Evet, yeryüzünde görülen tüm kargaşalığa rağmen tüm bunların gerisinde mükemmel bir tasarı bulunmaktadır. Bu plan sonuçta harfi harfine gerçekleşecek. Bunu Rab İsa'nın kendisi yerine getirecektir. Şimdi onun Rabliğinin açıklanışına gelmiş bulunuyoruz. İsa 13. ayette bana efendi ve Rab diyorsunuz diyor. İsa'ya Rab deyip de onun yetkisi altında bulunmak istemeyenlerin sayısı çoktur. Bu insanların ona Rab demesi doğrudur. Ne var ki insanın bu gerçeği sadece bilmesi yeterli değildir. Hayatımızda onun Rabliğine sahip olmamız demek, onun sözlerine ve isteklerine itaat etmek demektir. Luka 6. bölüm 46. ayette kurtarıcı İsa'nın bir sorusuyla karşılaşıyoruz. Bana Rab Rab deyip de neden söylediklerimi yapmıyorsunuz? Rab İsa, İncil'in diğer ayetlerinde de gördüğümüz gibi kendisine Rab Rab diyenlerin hepsinin cennete girmeyeceğini ama cennete sadece babanın isteğini yerine getirenlerin girebileceğini açıkça dile getirmektedir. Onun sözüne itaat ettiğimizi göstermekle onun Rabliğine teslim olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Sözde iman değil ama aynı zamanda yaşamda iman demektir bu. Hayatımızda göstermek demektir bu. Fırtınalı bir günde İsa'nın öğrencileri ona Rab demişlerdi. Bunların hepsi fırtınayla ve dalgalarla savrulan bir kayıktaydılar. Ve efendileri olan İsa da bir yastığa başını koymuş kayıkta uyuyordu. Ya Rab yok olup gitmemizi aldırmıyor musun diye bağırıyorlardı. Bunun üzerine İsa kalktı, rüzgarı azarladı ve sakinleşmesi için denize buyruk verdi. Sonra ortalık bir anda süt liman oldu. İşte o gün öğrenciler İsa'nın her şeyin Rabbi yani Efendisi olduğunu öğrendiler ve huzur, esenlik buldular. Sizin yaşamınızda fırtınalı mı geçiyor dostum? Öyleyse siz de kurtarıcı İsa'ya gelin. Onu kurtarıcınız olarak kabul edin. Böylece huzur ve esenliği siz de bulacaksınız. Yine bir gün İsa'nın öğrencileri onu su üzerinde yürürken görmüşler ve ona Rab diye seslenmişlerdi. Petrus, Ya Rab emret senin yanına geleyim demişti. Rab ona şu karşılığı verdi, gel. Bunun üzerine Petrus suyun üzerinde yürümeye başladı. O gün Petrus İsa'nın doğa yasalarının Rabbi olduğunu öğrendi ve güç buldu. Sizin de dostum güce. Tabii suyun üzerinde yürümeyi gerektirecek değil ama yaşamınızdaki bir sorunu alt etmeye yetecek olan güce ihtiyacınız var mı? İsa'yı yaşamınızın Rabbi ve Efendisi yapın. Sizin ihtiyaç duyduğunuz gücü o size verecektir. Sizin ihtiyaç duyduğunuz güç ondadır. Yine başka bir gün ona Rab diye seslendiler. Çok sevdikleri bir dostlarının mezarı başında ölü adamın kız kardeşi Ya Rab gel ve gör demişti. O gün İsa orada gömülü olan ölüyü dirilttiği zaman bu insanlar onun yaşamın Rabbi olduğunu gördüler ve teselli buldular. Sizin de bugün teselli ihtiyacınız var mı kardeşim? Yorgun olup bütünüyle üzüntülü ve umutsuz musunuz? Üzülmeyin. Rab olan İsa Mesih burada yanınızdadır. İnsanlarca olanaksız olan şeyler onun için çok kolaydır. O belki bugün ölmüş olan sevdiklerimizi yaşama geri getirmeyebilir fakat üzüntülerimizde bizi teselli edebilir. Sıkıntılarımızda huzur, zayıflıklarımızda da gerçek duyduğumuz gücü bize verebilir. Bu konuda hiç kuşkumuz olmasın çünkü o Rab'dir. Peki onu Rab olarak tanımanın getireceği yarar nedir? Yukarı odada bulunan öğrenciler için bu ne anlama geliyordu? Bakın ayet 14'te ne diyor? Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Yani İsa'yı Efendimiz olarak kabul ettiğimiz, kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz zaman o zaman başkalarına hizmet etme zorunluluğunda olduğumuzu da anlarız. Onun efendiliğinin bir başka belirtisi de hizmette Rabbin bıraktığı örneği izleyecek olmamızdır. Tabii gerçekten iman ve itaat açısından ona aitsek. İsa 15. ayette size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek verdim diyor. Eğer İsa gerçekten yaşamımızın efendisi yani sahibi ise o zaman bizler onun gerçek büyüklük ilkesine boyun eğeceğiz. 16. ayet, köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Rab bu ayette iki büyük prensip tanıtıyor. Birincisi, eğer insanlar başkalarına hizmet etmeyi reddediyorlarsa, o zaman kendilerinin hizmet etmiş olan Rab'den daha büyük olduklarını söylemiş oluyorlar. İkincisi de, eğer itaat etmeyi reddediyorlarsa, o zaman kendilerinin itaat etmiş olan Rab'den daha büyük olduklarını söylüyorlar. Son olarak, onu Rab olarak tanımanın getireceği başka bir yarar da, inanlılar olarak hepimizin aradığı mutlu iman hayatını yaşayacak olmamızdır. Rab İsa Mesih, 17. ayette imanlının gerçek mutluluğunun iki temel koşuluna değinmektedir. Madem ki bu şeyleri biliyorsunuz, onları yaparsanız size ne mutlu. Evet, ilkin bu göksel öğretmenin sözlerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü imanlı olup da onun sözlerini bilmeyenler çoktur. İkinci olarak da egemen Rabbin isteğini yapmamız gerekiyor. Çünkü onun sözlerini bilip de onları yapmamak da mümkündür. İncil'den Yakup 4. bölüm 17. ayette şöyle okuyoruz. Yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş oluyor. Burada söylenmek istenen oldukça belirgindir. İsa'nın efendiliği sadece bir öğretiş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bu hizmetle geçecek bir yaşamdır. Bu bir sevgi hizmetidir dostum. Evet, sevgi hizmeti. Bugün imanlılar arasında ihtiyaç duyulan en büyük şeylerden birisi İsa Mesih'in Rab olarak bağlılıkla kabul edilmesidir. Rab hepinizi ruhsal olarak bereketlesin ve uyandırsın. Burada ne yazık ki yine yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ama bize anlamadığınız yerleri, soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda yeniden buluşalım. O güne dek Rabbin bereketleri üzerinizde olsun.